Ayrım 14, sayfa 238. Balta ve Hafıza. Albay Ivan Petrovich Ivanov bir köylü çocuğu. 7 Kasım 1920'de Lipetsk Oblast'ında doğuyor. Babası iç savaşta Çar'ın ordusunda Beyaz Ordu'da gedikli. 1. Süvari Ordusu 14. Piyade Kıtası Süvari Dağ Keşif Müfreze Komutanıydı. 1931'de 4. sınıfı bitirdiğim yılın Mayıs'ında subay kılığında ekabir olmak suçundan, o zamanlar öyle bir suç vardı, tutuklandı, hapse atıldı. Ben Vospitatelnia'ya gönderildim. Vospitatelnia, 2. Katerina zamanında yüzyılların batıl inançlarını gidermek, halka yeni eğitim, yeni bir hayat, projdeniye vermek için kurulan laik yatılı bölge okulu, daha doğrusu yetiştirme yurdu. Aynı islah müesseselerini Bolşevikler de kullanmışlardı. Vospitatelnia'da 2 yıl kaldım. Oradan bir fabrikanın meslek okuluna gönderdiler. Daha sonra komiser yani siyaset öğretmeni olarak yetiştirilmek üzere yeni açılan bir politika okuluna müracaat ettim. Ama babamın geçmişinden dolayı almadılar. O sırada 1937'de haydi ana vatan için 300 bin pilot yetiştirelim kampanyası başlatıldı. Leningrad'daki Lenin Konsomol Pilot Okulu'na başvurdum. Yine almadılar. Nereye gitsem kayıtlar kapandı diyorlardı. Ben farkında değilim, meğer evraklarıma ailemin kim olduğunu söyleyen özel bir pul yapıştırılmış. Onu gören beni almıyor, işim yok, param yok. Leningrad'da Mars Tarlaları Parkı'nın yaz bahçesinde bir kulübeye sığındım, geceleri orada uyuyorum. Sonra bir gün savaş patladı, kendimi askerlik şubesinde buldum. Trigonometre biliyor musun dediler. Evet dedim. Aa, topçu olmak ister misin? Aa dedikleri saatte 160 salvo atması gereken 37 milimetre çapındaki uçak savarlar. 75-100 salvadan sonra ısınır tıkınır kalırlardı, o başka. Hem de nasıl isterim dedim. Böylece uçak savar bataryasına verildim. Batarya komutanı beni menzilci tayin etti. Topla hedef arasındaki mesafeyi saptayan adam yani. Batarya 4 toptan ibaretti. Kenarları 150 metre olan bir kare düşün, her köşesine bir top yerleştir. Ortasına da birisi gözetleyici, birisi menzilci, birisi de kumandan için bel derinliğinde 3 siper kaz. Gözetleyici elindeki dürbünle yaklaşan uçakları ve sayılarını haber veriyor. Tercihen 5 kilometre öteden. Ben hedefle aramızdaki mesafeyi tayin ediyorum ve devamlı olarak rota değişikliklerini söylüyorum. Komutan hangi topu ne zaman ve nasıl ateş edeceğine, tek atış mı, uzun ya da kısa salvolar mı karar veriyor. Genellikle 2000-2200 metreye yaklaştıklarında kısa salvolarla cevap verirdik. Komutanın köşedeki topçularla haberleşmek için telsizi vardı. Ama ortalık öyle gürültülü olurdu ki telsizi kullanamaz, uydurduğumuz özel işaretlerle haberleşirdik. O yaz boyunca piyadelerle birlikte geri çekilip durduk. Cephe Don kıyılarında tutundu. Karşı hücumu başlatıncaya kadar nehrin kıyılarındaki siperlere gömüldük. Zor zamanlardı. Cephane yetersizdi, yiyecek berbattı. Günde 2 öğün o berbat Özbek pamuk yağında pişirilmiş buğday çorbası ya da bezelye. Pas kokardı, rengi de pas rengiydi zaten. Aylarca tuz bile yoktu. Öte yandan 1937-1939 arasındaki subay kıyımı o boyutlardaydı ki eratı eğitecek adam bulunamıyordu. Bir ara beni bile komsorg yapmak zorunda kaldılar. Komsorg olduktan sonra diğer bataryalara dolaşır cephedeki durumu değerlendirmeye çalışırdım. Gördüm ki eratın büyük çoğunluğunun okuma yazması yoktur. Tüm cephede ortaokul bitirmiş sadece 2 er vardı. Morali yüksek tutmak için konuşmak durumundaydık. Almanlar kendi propagandalarını aksatmıyorlardı. Çünkü havadan A4 boyutlarında 2'şer yapraklık broşürler atarlardı. İlk sayfada yuvarlak bir delik olur, bu delikten 3. sayfaya çizili Sovyet arması görünürdü. Broşürü açtığınızda armanın altında bir yazı. İster çekici kullanın ister orağı, bütün elde edeceğiniz nokta noktadır. Anlamadınız değil mi? Anlamadınız. Uyağı öyle ayarlamışlar ki ibareyi Rusça okuduğunuzda akla gelen ilk sözcük erkek organıdır. Ne yaparsanız yapın sizi nokta nokta edeceğiz demek istiyorlardı. Aşağılık bir işti. Anlaşılan bizde kağıt kıtlığı olduğunu biliyorlardı. Tütün saracak kağıdımız bile yoktu. Bunun için sigara kağıdından bir 2. broşür yapmışlardı. O broşürde de Timoshenko ve kahraman Jidler savaş ister. Dipnot, Musevi ancak aşağılayan bir kelime. Geri çekilip duruyorsunuz çünkü Stalin en iyisinden 130 bin komutanınızı ve siyasi subayınızı öldürdü yazıyordu. Bana siperleri dolaşıp bütün bunların yalan olduğunu söylemek düşüyordu. Ama yalan değildi. Cephe Don kıyılarında tutunduktan bir süre sonra bizim kıta Finlandiya cephesine sevk edildi. Finler 44. tümeni ezince 337. alayın takviyesi söz konusu oldu. Cehennem sıcağından dondurucu buza asgari 300 kilometre yol yürümüşüzdür. Vardığımızda 337. alaydan 3-5 kişi kalmıştı. Biz savaşa ilişkin her şeyi savaşarak öğrenmek zorunda kaldık. Muharebe alanında öğrenmek, zayiat vermek demektir. Bedeli çok ağır oldu. Piyadeler kaymayı bilmiyorlardı. Bilenlerin de kayakları yoktu. İlerleyebilmek için yolları kullanmak zorunda kaldık. Mayın bilmezdik. Gördü ki Finler her yeri yoğun bir biçimde İngiliz yapımı antipersonel mayınlarıyla donatmışlar. Şansımızın yaver gittiği olurdu ama kardaki o belli belirsiz kabartıların mayın olabileceğini idrak edinceye kadar çok adam parçaladık. Sadece benim bataryamda 18 kişi öldü. Erat'ın tümünü yenilemek zorunda kaldık. Sonunda kayaklar geldi ama bağcıklı kayaklar. Uzun süren takip çıkarma sırasında mükemmel bir hedef oluyordunuz. Biz de tuttuk babadan kalma valenkilerin, keçe çizmelerin tabanlarına toplar diktik, buz pateni yaptık. Ama yükümüz çok ağırdı. Kaput Budyonovka dediğimiz bir tür miğfer çizme, sırt çantası, harita çantası, tabanca, tüfek, gaz maskesi. Ve soğuk. Finler de biz de açıkta ateş yakmak zorunda kalırdık. Kuhmoniemi yakınlarında teslim olmak üzereydik ki kışlıklar geldi. Uçaklarımız havadan kısa koyun postlu ceketler attılar. Ama siyah. Karda siyah giysilerle nasıl savaşırsınız? Mükemmel hedefler. Zaten Finler çok iyi savaşıyorlardı. Yurtseverlerin büyük savaşında Almanlardan daha iyi savaştılar. Tabii araziyi tanıyorlardı, iklime hazırlıklıydılar. Topları pek iyi değildi ama havanları çok iyiydi. Keşfe gece çıkardık. Amacımız ötecek birisini yakalamaktı. Ama Finler sivilleri muharebe bölgesinden çekmişlerdi. Köy evlerinin kapılarında tuzak olduğunu keşif müfrezelerinden onlarcası berava olduktan sonra anladık. Sadece bir kez kulübelerden birisine ateş açıldı. Bir adam ve genç bir kadın. Evi sardık. Tercüman aracılığıyla teslim olmalarını istedik. Aksi takdirde evi yakacağımızı anlattık. Teslim oldular. Aldık geri getirdik. Sonradan öğrendim ki kız Lotta'nın bir üyesiymiş. İnfaz edildi. Bir defasında da evlerden birisinin duvarında Lenin'in bir portresini gördük. Komünist birilerinin yaşadığı bir ev sandık. Meğer öyle değil. Lenin'e saygı duyuyorlar. Çünkü Lenin Finlandiya'nın Rusya'dan bağımsızlığından yana ki ben bunu bilmiyordum. Kilere indik. Et vardı, içki vardı, sebze vardı ama bize yasaktı. Bir iki patates olsun alamazdık. Dört erin günde tek bir peksimet paylaştığı, bir dilim at etine talim ettiği günler. Dört aydır banyo yüzü görmemiştik. Tanrı'nın unuttuğu düzlükte tek bir pınar vardı, her iki taraf da suyunu oradan temin ederdi. Ama sonra siyasi subaylar Finlerin su almalarına göz yumduğumuzu fark ettiler, dövüşmeye başladık. Onlar da susuz kaldılar, biz de. Karı eritip içmeye durduk ama kar suyunda kötü bir şey olmuş olmalı, karın ağrıları ve ishal başladı. Öylesine bitlenmiştik ki kurtulmak için kaputlarımızı kızarıncaya kadar ısıttığımız sobaların üstüne silkerdik. Sonra bir gün bize havadan K sabunu dediğimiz bit savar bir sabunla yıkanmış iç çamaşırları attılar. Yalapşap yıkandık, bunları giydik. Bedenimiz ateşle dağlanmış gibi oldu. Üstümüzden nasıl attığımızı bilemedik. Çamaşırları yeniden yıkanmak zorunda kaldı. İki kez yaralandım. Birincisi kötüydü. Top mermisi ağaçta patladı ve soluma şarapnel saplandı. Tıbbi malzeme yetersizdi ama hastanede çok iyi bir hemşirem vardı. Yüzünü eksikli bir erkeğin yarı hüzünlü, yarı meydan okuyan ifadesi kapladı. Eşim Galina Alekseyevna. Kocalarından sıtkı sıyrılmış kadınların, onların pek seyrek iltifatlarıyla karşılaştıklarında şöyle bir dudak bükmeleri vardır. Söylediklerinin hiçbir şey ifade etmediğini anlatan, adamları da ağızlarını açacaklarına pişman eden bir dudak bükme. Galina Alekseyevna da aynen öyle tepki verdiydi. Baş versene sen tepkisi. Yaşlı kadının kendisi de bir gaziydi. Savaş anıları eşininkilerden bağımsız ve bir o kadar canlıydılar. Finlandiya savaşı siyasi açıdan bir yenilgiyse askeri bakımdan bir faciaydı demekten kendisini alamadı. Üzerimizde derin izler bıraktı. Çok acı çektik, çok acı gördük. Onlarınkiyle kıyaslanmayacak kadar büyük kaybımız oldu. Ölülerimizi yatsınlar diye yabancı topraklarda bıraktık. Yurtseverlerin büyük savaşı başladığında pedagoji akademisinde öğrenciydim. Savaş bir pazar günü başladı. Pazartesi günü biz ilk yardım dersine girdik. Pansuman yapmayı, kırıkları alçıya almayı, iğne vurmayı öğrendik. Birkaç ay içinde de cepheye hareket ettik. Bizim birliğimiz kızlardan ve askere gidemeyecek kadar yaşlı adamlardan oluşuyordu. 6 Temmuz gecesi yola çıktık ve 40 kilometre yürüdük. Ormana varıp çadırlarımızı diktiğimizde ayaklarımız açılmış kanıyordu. Ertesi gün üniformalarımızı giydik, yemin ettik. Maxim makineli kullanabildiğim için ben sıhhi eri oldum. Ayrıca tüfek atışında da iyiydim. Alman cephesinde görev aldım. Ama Opolchentsi denilen yaşlı milisler bir felakettiler. Çoğu tüfek kullanmasını bilmiyordu. Zaten kıpırdanamayacak kadar yorgun insanlardı. Almanlar üzerimize bir duvar gibi geldiler. Bir yığın kız çocuğu ve ihtiyar kaçmaya çalıştık, etrafımızı sardılar. Dehşete düştük. Silahlarımız sağa sola savruldu. Ne yapmamız, nereye gitmemiz gerektiğini bilen yoktu. Etrafımızdaki her şey yanıyor, yaralılar inliyorlardı. Paniğe kapıldık. Ateşle vaftiz edilmek neymiş gördük. Aramızda Klinov isimli bir doktor vardı. Tam bir çağdaş Aşil. "Kızlar, unutmayın ki bana bomba işlemez. Yanımdan ayrılmayın ve korkmayın." diyordu. İşe yaradı ama. Onun yanındayken korkmaz olduk. Daha önemlisi kuşatmayı, yarmayı, yaralılarımızı taşımayı başardık. Sedye yoktu, battaniyelere yatırdık, öyle sürükledik. İçinde tentür diyot, gazlı bez, pamuk, stratosit tozu olan ilkel yardım çantalarımızdan başka bir şeyimiz yoktu. İlk zamanlar peroksidimiz bile yoktu. Bir ara bizi ulak olarak da kullandılar. Natalya isimli bir arkadaşım vardı. Ata iyi binerdi. Bana da öğretti. Biz ikimiz epey bir süre evrak taşıdık. Daha sonra cephe gerisini aldılar. 63. Alay 21. Bölük. Revirde çalışmaya başladık. İki doktor, dört hemşire, günde 300 vakaya bakıyorduk. Düşman saldırıya geçtiğinde çığ gibi yaralı akardı. Bu arada kendi kendisini vuranlar da vardı. Özellikle de Özbekler ve Tacikler arasında. Hiç eğitim görmemişlerdi. Tüfeğin namlusunu dipçiğinden ayıramıyor gibiydiler. İçimden vaktim olsa da öğretsem diye geçirdiğimi hatırlıyorum. Sonra bir yığında sahtekar. Eğer hastalanmış derdik, doktor şu tozdan biraz ver. Ağrısı geçmezse biraz daha ver. Ve başka kalmadığını söyle. Sancının durduğunu söylüyorsa bil ki yalan söylüyor. Geçmediyse nedenini bulmamız lazım. Gün geçmezdi ki bir kurşuna dizilme olayı olmasın. Bir tanesini iyi hatırlıyorum. Delikanlı bir somun ekmek alabilmek için kendisini ayağından vurmuştu. Hepimiz toplandık, gözlerimizin önünde infaz edildi. Revirden alayın hastanesine tayin edildik. Hastaneleri hemen her zaman ormana kurarlardı. Ama hazır binalar yoktu. Biz gelir ağaçları keser, hastane çadırına yer açar kurardık. Orman iyi olurdu. Yaralılar için böğürtlen, mantar toplar, ak ağaçlardan şerbet süzerdik. Günlerce uyumadığımız olurdu ama en kötüsü soğuktu. Soba yerine sıcak suyla dolu bir bidon kullanırdık. Altında ateş yandığı sürece fena değildi ama ateş söndüğünde donardık. Giysilerimiz kötü değildi. Sık hastalanmadık ama parmaklarımız donardı. Çünkü alçı yapıyorduk ve alçı insanın gözeneklerinin içine girer ve fena yakar. O zamanlar şimdiki gibi iğneyle anestezi yoktu. Kloroform maskesi kullanılırdı. Hastayla beraber siz de koklar, bütün gün sarhoş gibi gezerdiniz. Ama biliyor musunuz, koşulların nedenli kötü olduğunun farkına bile varamazdık. Anavatan için savaşıyorduk. 5-6 ay sonra peroksidimiz oldu. Yaraları bununla tedavi ettik. Tentür diyotu sadece yaranın kenarlarına tatbik eder, revenol sürer, bandajlardık. Yaraya temas eden bezin kullanılmamış olmasına dikkat ederdik. Onun üstündekiler yıkanmış eski bezler olurdu. Bezleri buz gibi suda yıkamak, sıkmak, kurutmak, sterilize etmek zorundaydık. Parmaklarımın uçları 2 kez dondu. Sobanın üstünde her zaman 4 kova kadar sıcak su dururdu. Doktorlar bazen bunu yıkanmak için kullanmamıza izin verirdi. Bir de giysileri bitlerden arındırmak için kullandığımız ütümüz vardı. Temiz kalmaya çalışırdık ama yaralı askerler bit getirirlerdi. Bir seferinde de uyuza yakalandık. Bütün askerler gibi biz de günde 2 kez yemek yerdik. Kahvaltıda yulaf, 35 gram şeker, 600 gram siyah ekmek. Gece 2 tabak sıcak yemek. Erkeklerin giydiği üniformaları giyerdik. Benim ölçüm 34'tü, üniformam üstümden dökülüyordu. Ayaklarımda çizmeli gedi gibi dev bostallar ama şanslıydık, bize nöbet tutturmazlardı. Sonra bir gün Doktor Klinov bir yaralıya kan veriyordu, ben şişeyi tutuyordum. Alman uçakları üstümüzden uçarlarken bir bomba attılar. Bomba patlamadı ama bundan tam 1 dakika önce Klinov benden turnike istemişti. Turnike çadırın hemen önündeki ilk yandığım sandıklarından birisindeydi. Ben almaya davrandım. Klinov, sen dur ben alırım dedi, dışarı çıktı ve bom. O parçalandı. Natalya ve ben birkaç sıyrıkla kurtulduk. Ortalık yatıştıktan sonra benim kan içinde olduğum ortaya çıktı. Kendi kanım değil, yaralıya vereceğimiz kan. Şişe kırılmıştı. Yıllarca rüyalarımdan çıkmadı. Sonra o Alman, hayatımda o zamana kadar gördüğüm ilk Alman. Sanıyorum 1941'deydi, bizimkiler bir uçak düşürdüler. Pilot yaralıydı, esir alındı, bize getirildi. Alman denildiğinde tam da bizim tahayyül ettiğimiz tipti. Kızıl saçlı, kalın kemikli ve çok uzun boylu. Mesanesinden yaralanmıştı ve ameliyat edilmesi lazımdı. Klinov'un yerine gelen cerrah bir kadındı. Adam ben bir kadına ameliyat olmam diye tutturdu. Canı cehenneme. Masadan kaldırdık, bir kenara koyduk. Öldürmeliydik piçi. Almanlar her zaman gösteriş yaparlardı. Her zaman yasal haklarının ihlal edildiğinden yakınırlardı. O gece Profesör Pokrovski ile ben, Pokrovski Apolchensi'den bir tarih profesörüydü, sonradan o da öldü, Alman yatağına bağladık. Bütün gece debelendi ve küfretti. Tanrı'ya şükür ertesi sabah ölmüştü. Mesane ve batın yaralarına biz pek rastlamazdık. En sık gördüğümüz göğüs ve kol yaralarıydı. Çıldıran birine de rastlamadım ama saralı çok geldi. Sonra bir gün bunu getirdiler. Kocasını işaret ediyordu. Kollarından bacaklarından yaralanmıştı ama ölümcül değildi. Kısa zamanda da iyileşti, birliğine döndü zaten. Ayaklarında o güne kadar gördüğüm en güzel kürkten çoraplar vardı. Fin evlerinden birisinde bu kürk mantoyu bulmuştuk diye açıkladı albay. Aldık komutana getirdik. Komutan kıyameti koparttı. Niye getirdiniz bu nesneyi? Şimdi özel istihbarattan birileri gelirse ne cevap veririz? Aldığınız yere götürün. Ben de Erat'ın çoraba ihtiyacı olduğunu, mantoyu kesip çorap dikmek istediğimizi söyledim. Peki kesin dedi. Ama Galya haklı. Ölümcül olan benim yaralar değil, hastaneye yaptığımız yolculuktu. Tam 32 kilometre. Finlerin ahkios dedikleri hafif kızakları vardı. Makinalı tüfek, cephane ya da yaralılarını bunlarla taşırlardı. Ahkios karda suda kayar gibi kayardı. Bizde de böyle bir şey yoktu. Uydurma sedyelerimiz vardı. Yaralıyı 100 metre taşıyan nefessiz kalırdı. Finlerinkinden ele geçirdiğimiz oldu ama kullanmamız yasaktı. Biz de kendimizinkileri yapmaya başladık. Tahtadan hantal kızaklar. Beni böyle bir kızakla getirdiler. Israrla sormamıza rağmen Nevski madalyasını nasıl aldığını anlatmadı. Beni en hüzünlendiren bir hikayesi de 50'li yıllarda Doğu Beyazıt'ta Ruslarla müzakerelere giderken en iyi, düğmeleri en parlak, pantolonu en iyi oturan üniformasını giymekte ısrar eden kendi babamı hatırlattığı için olacak. Finlerle ateşkes imzalamaları gündeme geldiğinde Erat'ın tabur kumandanlarını müzakerelere hazırlamaya çalışmaları. Adının Voznesenski olduğunu söylediğini hayal meyal hatırladığım kumandanın giysileri perişanmış. Muzaffer Finlerin karşısına o durumla çıkmasını istememişler. Bütün bir tabur komutanı giydirmek üzere seferber olduk. Bizim üniformalarımız da eskimiş, yırtılmış, yanmıştı. Kim nesi varsa getirdi. Sonunda kabul edilebilir bir kılığa soktuk. 3 toplantı oldu, ben ikincisine katıldım. Silahsız olmamız gerekiyordu ama koltuğumun altına bir Nagant tabancası saklamıştım. 3 bizden, 3 onlardan karşılaştık. Ellerimizde beyaz bayraklar vardı, 5 metre arayla karşılıklı durduk. Tercüman aracılığıyla savaşın bittiğini, bundan böyle kimsenin tahriklere kapılmaması, ateş etmemesi gerektiğini tekrarladık. Finler bizi yemeğe davet ettiler. O zamana kadar farkına varmamıştık. O adamlardan birisinin elinde üstü örtülü bir tepsi vardı. Örtüyü açtı. Balık, et, turşu, bir şişe de ahududu likörü. Kumandan Finlerle bir kadeh içti, ben dokunmadım. İkinci, üçüncü toplantılarda yoktum ama sırt çantalarını değiş tokuş ettiğimizi biliyorum. Biz de onlara konserve, peksimet, vodka vermiştik. Ayrılırken siperleri doldurma, koruganları yıkma emri aldık. Finler yollardan çekildi, şarkılar söylendi, akordeonlar çalındı. Onlar armonikayla katıldılar, bize el salladılar, yumruklarını sıktılar. Biz de aynen karşılık verdik. Galina Alekseyevna, bizim de Netze nehri civarında, Kortzin'de Alman sınırını geçmemiz var diye söze girdiydi. Geceydi ve biz dünkü günün muharebe meydanlarını aşıyorduk. Askerler bitkin kamyonların arkasında uyuyorlardı. Birden yolun üstünde kontraplaktan yapılmış bir tak gördüm. Birisi üzerine büyük siyah harflerle, işte kriminal Almanya yazmıştı. Tüylerim diken diken oldu. Komutanın dikkatini çektim, askerleri uyandırdık. Faşist hayvanların inlerine giriyoruz dedik. Sabaha karşı durduk, sahraya yayıldık. Güzel bir Ağustos günü başlıyordu. Çevre böğürtlen çalıları doluydu, üzerlerinde de olgun meyveler. Sanki savaş hiç olmamış, toplamaya karar verdim, çalılara doğru yürüdüydüm. Birkaç adım ve çalıların arasında yüzüstü yatan bir Alman kadının cesedini gördüm. Beyni parçalanmış, sarı saçlarında kanlar kurumuştu. Bir yanda muhteşem bir güzellik ve sessizlik, öte yanda ölüm. Bu çelişki de beynime hiç çıkmayacak gibi kazınan görüntülerinden savaşın. Az sonra da alay kumandanı geldi bizimkine, bu sabah Erat'a ne yedirdiniz diye sordu. Cevap her zamanki gibi yulaf lapası. Bana döndü, başçavuş askerlerine yedirdiniz. Yulaf lapası. Yoldaş albay, yulaf lapası, yulaf lapası. Dün Terekov'un birliğindeydim, domuz filan bulmuşlardı. Şimdi şuradan bir kamyonet alın, en yakın çiftliğe gidin, ne varsa toplayın. Doğrusu bulunduğumuz yerin 20 kilometre ötesinde çiftçiler hayvanlarını açlığa terk etmiş kaçmışlardı. Yani komutanlarımız bizi talana teşvik ediyorlardı. Ama çok sürmedi. Cephe komutanı Jukov'dan bir emir geldi. Biz Alman halkına özgürlük getiren bir orduyuz. Almanlara kendi halkımıza davrandığımız gibi davranmak zorundayız mealinde bir emirdi. Şimdi gel de bunu akrabaları asılmış ya da öldürülmüş, evleri yerle bir edilmiş Rus askerlerine anlat. Her şeyi bir anda unutmaları mümkün değildi, içerlemişlerdi, öfkeliydiler. Niye Almanların toprağıma, aileme yaptıklarını unutmak zorundayım ki diye soruyorlardı. Bu dönüşüm çok acılıydı. Biz Stalingrad'dan Alman sınırına kadar bir Alman öldür sloganı ile yürümüştük. Ilya Ehrenburg'un makaleleri gözlerimin önünden gitmiyordu. Dahası savaşın son yıllarına doğru kıtalarda ölenlerin yeri adi mahkumlarla doldurulmuştu. Benimle birlikte görev yapan erlerden birisi mezarlıkta bir anne ile kızına tecavüzden mahkum olmuş birisiydi. Rapor ettim, Smarş'tan geldiler, divanı harbe verdiler ama benden başka uğraşan olmadı. Sonra da önce Berlin'e, sonra da Magdeburg'a girdik, Elbe'yi geçtik, Stendal'a ulaştık. Orada bir yıl kaldık, evlendik. Ziyafet sofralarının tamada dedikleri bir yöneticisi oluyor. Tamada kadeh kaldırmaları düzenliyor. İlk şerefeyi de o söylüyor. Zazdrovye. Genellikle görevini yemeğin sonuna kadar sürdürüyor ama başka birisine devrettiği de oluyor. Hazırlıklı olmak lazım çünkü Zazdrovye demek yetmiyor. Bir de fıkra, daha doğrusu bir mesel anlatmak ve kadehi anlatılanın ana fikrine ithaf etmek lazım. Örneğin o geceki mesellerden birisi de şöyle bir şeydi ve Alexi Tereza çiftine ithaf edilmişti. Evlenmeye karar veren bir delikanlı köyün akil adam olan babasından öğüt almaya gelir. Babası onu dinlerken bir yandan da elindeki sopayla kuma şekiller çizmektedir. Baba, çok güzel bir genç kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum der. Babası kuma bir sıfır çizer. Baba der genç adam, çok zeki ve hamarat bir kız. Yaşlı adam kuma yine bir sıfır çizer. Baba, biz birbirimizi seviyoruz. Bunun üzerine akil adam çizdiği sıfırların önüne bir bir ekler. Haydi tüm güzellikleri bin defa büyüten aşkın şerefine içelim. Misafir olduğum için bana Tamada'nın yanında yer açtılardı. 45-50 yaşlarında kadeh kaldırmadığı zamanlarda az konuşan saygılı bir adamdı. Rusya'ya yılın bu zamanında neden geldiğimi değil, İstanbul'da havanın nasıl olduğunu sordu. Ben de onun ne iş yaptığını. Film yönetmeni olduğunu söyleyiş biçimine, başta Teresa, herkes güldü. Çünkü kendisi o meşhur yeni kuşak film yapımcısı, yönetmen, aktör, sanat yönetmeni ve senaryo yazarı Vladimir Chotinenko'ydu. Sinema ile ilgili misiniz diye sorduğunda kızardığımı hissettim. Dürüst olmamı isterseniz hayır demiş ve alelacele eklemiştim. Amerikan yönetmenlerinin duyarlılıklarıyla pek ender bağlantı kurabiliyorum. Bizimkiler henüz bir ekol kurmuş değiller. Rus filmlerini ise 70'li yıllardan bu yana hiç göremiyoruz. En son hangi Rus filmini gördüğüme gelince Eisenstein'in filmlerinin çoğunu gördüm. Son gördüğüm Rusya'ya ilişkin film sanırım Dünyayı Sarsan 10 Gündü. John Reed'in kitabı. Warren Beatty'nin 1981 filmi diye hatırladı. Tam bir fiyasko. Çok uzun, çok sulu ve öylesine komünizm yanlısıydı ki inanılırlığı yok. Radikal ve patlamaya hazır bir atmosferi romantikleştirmekle kalmıyor, bir de Amerikalılaştırıyor. Kulak misafiri olan Hanya Losko, geleneksel Rus müziğini de batılı kulaklara hoş gelsin diye bozmuşlar diye eklediydi. Diyalogların içi boş, Rusya'dan sevgilerle ondan çok daha iyiydi. Hem güçlü ve duygu yüklüydü hem de müzikleri daha iyiydi. Eisenstein hakkında ne düşündüğümü sordular. Söylediğim gibi iyi bir sinema seyircisi değilim dedim. Ama Eisenstein'in başlı başına bir meydan okuma olduğunu hatırlıyorum. Felsefi bir meydan okuma demek istiyorum. Sinemaya yüklediği görevi her zaman takdir ettim ancak benim için fazla partizan, fazla Stalinciydi. Chotinenko omuzlarını silkleydi. Sinema okuma yazma bilmeyenlerin bile okuyabildikleri yegane kitaptır. Makinenin, endüstrinin ve elektriğin zaferi, hayata yeni bir bakışın aracı. Aynı zamanda da bir merkezden kontrol edilebilen bir sanat. Öldürmeyen bir silah olabiliyor. Bugün İstanbul'dan gelirken Teresa uçakla bana Rusya'da edebiyatın yazarlar için ağır bir yük olduğunu, bu ağırlığın altında çökebildiklerini söyledi. Edebiyat ve sanat gibi sinemada entelijensiyanın yüklendiği misyonu yayma aracıdır denebilir mi? Ödül kazanan bu filminize Müslümana yüklediğiniz bir misyon var mı? ''Kendiniz görmelisiniz madam'' dedi Chotinenko, konudan sıkılmış olduğunu belirten bir sesle. ''Şu günlerde Kodak'ta oynuyor.'' Yanındaki o çok güzel kadın Hanya Losko, Chotinenko'nun filmi ormanda iyi insanlar kötü insanlar diye bir ayrımın olmadığını mükemmel bir anlatımı diye araya girdi. Üçüncü milenyuma girmek üzere olduğumuz şu günlerde farklı inançların Poganstvo ve Poganstı gibi kelimelerle tanımlanmasının nedenle abes olduğunu ortaya koyuyor. Mükemmel bir çalışma. Meğer ki belirgin bir hanımın ya da ana vatanın şerefine içiliyor olsun, mesele anlatan ayakta dururken diğer misafirler oturuyor. Hikaye bittikten sonra kadehlerini uzanabildikleri kadehlerle tokuşturuyorlardı. Kadeh tokuşturmadan içilen tek durum bir ölünün anısına içilen durum. O akşam öğle iki kadeh kalktı. Biri Madame Zelenskaya'ya 33 derece bir neo, Darwinci liberal farmason olarak tanımladığım David Rabinovich'in 1990 yılında o gün bir cinayete kurban giden akrabası Peder Alexander Men'in, diğeri aynı akşam infaz edilen ünlü televizyon sunucusu Vladislav Listyev'in anısına. Peder Men, Brejnev zamanında bile KGB ile işbirliği yapmayı reddetmiş, bağımsızlığına sahip çıkmayı başarmış, Rus Ortodoks Kilisesi papazları arasında özel bir yeri olan din adamıymış. Sovyet döneminde yer altında İncil dershaneleri kurmuş, takma isimde dini makaleler yazmış, yurt dışında bastırmış. Baskınlara, uzun sorgulamalara maruz kalmış, kendisi ve ailesi defalarca ölümle tehdit edilmiş ama yılmamış. Kiliselerde ve konferans salonlarında vaaz vermeye başlaması son birkaç yılın işiymiş. Yıldızı giderek yükselmiş, radyoya hatta televizyona bile çıkmış. İnfaz edildiği gün şafakla beraber Moskova'dan 45-50 kilometre uzaklıktaki Novaya Derevniya kasabasındaki kilisesine gitmek üzere Semkhoz köyündeki evinden yola çıkmış. Tren istasyonuna ulaşması için ormanın içinden geçmesi gerekiyormuş. Daha önce birkaç tecavüz olayının gerçekleştiği ıssız, tehlikeli bir yolmuş. Hatta Diakos'u yalnız gitmemesi için yalvarmış. Ama 55 yaşındaki peder günlerinin sayılı olduğunu hissettiğini söyleyerek umursamamış. Ve sonra ağaçların arasından birisi fırlamış ve elindeki baltayı Pedermen'in başına gömmüş. Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen katili bulunamamış. Ama balta ile öldürülmüş olması olayın siyasi bir cinayet olduğunun kanıtı. Çünkü Büyük Rusya'nın biricik aleti olan baltanın Rus kültüründe işlevinin ötesinde bir anlamı var. Tolstoy Rus baltayı öylesine iyi kullanır ki evini de onunla yapar, tahta kaşığını da onunla yontar. İkonayı şekillendiren de perdahlayan da baltadır diyor. Animist mujikler ormanda yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaçların civarında bulunan taşların Peru'nun baltasının başı olduğuna inanır, saygı gösterirlermiş. Bir adının da yıldırım olmasının nedeni kutsal sayılması. İkona ormanda yaşam savaşı veren insanlara mutlak bir güvenlik duygusu veren, yaşamlarının görünenin ötesinde yüce bir amacı olduğunu her an hatırlatan resim. Balta ormanı insanoğlunun gereksinimlerine boyun eğdiren evrensel alet. Bu nedenle Rus köylülerinin oturma odalarında ikonanın ve baltanın yan yana durduğu özel bir yer var. Güzel köşe. Güzel köşesi olmayan köy evi yok. Balta aynı zamanda Alman Töton ya da Moğol akıncıların kafalarını kopartan silah, Batı saraylarındaki hançerin yerini alıyor. Yargısız infazların baltayla yapılması gelenekleri var. Komünist aydınların Bolşevik devriminin en verimli ve en uzak görüşlü beyni olduğunu söyledikleri Lev Troçki'nin başının baltayla parçalanarak öldürülmüş olması bundan. Tarih boyunca isyanlar baltayla bastırılıyor. Asilerin elebaşları hayranlıkla seyrettiğim Kızıl Meydan'da baltayla doğranıyorlar. Törensel infaz bir darbe kollar için, bir darbe bacaklar için, son darbe de başı gövdeden ayırmak için şeklinde gerçekleşiyor. 19. yüzyıla gelindiğinde ateşli silahlar devrede ama balta başkaldırı sembolü olarak yaşamaya devam ediyor. İlki 1860'da kurulan Balta Cemiyeti olmak üzere balta dernekleri var. 1850'lerde ılımlı aydınlar radikal aydınları balta aşıklarını kışkırtmakla suçluyorlar. Ilımlı Dobrol Yugbov, Çernişevski'nin Ne Yapmalı isimli sosyalist programını Rusya'yı baltalara çağırmak şeklinde yorumlamış. Çehov'un son oyunu Vişne Bahçesi'nin finalinde duyulan balta sesi Çarlık Rusyası'nın sonunu simgeliyor. Ünlü romancı Leonov'un eski Rus kültürünü ormana benzeten, Sovyet rejiminin o ormanı yok eden balta olduğunu ima eden eserine Kuruşçev, "Her ağaç yararlıdır diye bir şey yok, balta ormanı seyreltmelidir ki daha iyi büyüsün" diye tepki göstermiş. Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un silahı da balta. Günümüzde Pamyat neofaşistlerinin sembollerinden birisi de. David Rabinovich'in Pamyat'ın Yahudi düşmanları, Rus Ortodoks Kilisesi'nin yobazları, polis, KGB, Pedermen'i bunlardan herhangi birisi öldürmüş olabilir demesi buydu. Sovyet sonrası Rusya'da madalyonun bir yüzü insancıllaşma, demokratikleşme, öteki yüzü cinayet. Bizler korku içinde yaşamaktan kurtulmaya çalıştıkça onlar baltaları parlatıyorlar ki korkmayı unutmayalım. Amaç yerleşik düzeni bozmaya yeltenenlere gözdağı vermek. Aslında ne kadar savunmasız olduğumuzu hatırlatıyorlar. Yanımda oturan Hanya Losko'ya sormuştum. Pedermen Ortodoks papazı değil miydi? Yahudi düşmanlarıyla ne alakası var? Meğer Alexander Men Yahudi kökenliymiş. Hanya müteveffa papazın babasının ateist, annesinin dönme olduğunu söyledi. Ne mutlu ki insanların milliyetleri alınlarında yazmıyor. David Rabinovich'in yüz hatları Yahudi düşmanı Rusların yakıştırdıkları gibi koca burunlu, kazma dişli, böcek gözlü diye tanımladıkları tipolojiye de uymuyor. Greatest USA reklam ajansının başkanı 30-35 yaşlarında, blue jean üstünde kumaş ceket, gömle, kravat şeklindeki yuppie modasına uygun giyimli, güneş yüzlü, yakışıklı bir genç adamdı. Bahsettiğim gibi daha 24 yaşını bulmadan 300 milyon dolarlık bankacılık ve gayrimenkul imparatorluğu kuran ve Amerika'ya göçen Alexander Konekin'in Moskova'daki işlerini yürüten adamı. Peder Mihail Dimitriyevich'in risalesini Rusya Federasyonu devlet arşivlerinde bulan Alexia haber veren Rabinovich, Teresa'nın Amerika'ya göç etmeyip Rusya'da kalan uzak akrabalarından, yani o da Yahudi. Rabinovich'in dedesi Peder Men'in ateist babasının yakın dostu. David Rabinovich infaz edilen papazın annesinin Yahudilikten Rus Ortodoks Kilisesi'ne ihtida etmiş olmasını, Rus kimliklerini muhafaza etmek isteyen entelijansiyaya mensup pek çok Yahudi aile kiliseye döndü diye açıkladı. Çünkü Yahudi din ve kültürünün uğradığı saldırılar Rus Ortodoks Kilisesi'nin uğradığı saldırılardan bile daha ağırdı. Yelena, yani Pedermen'in annesi, kiliseyi ayrı bir yer, bir sığınak gibi gördü. Bogoyiz Katelsvo deriz, Tanrı arayışı demektir. Sovyet döneminde kendilerini çevreleyen dünyadan iğrenen insanların çoğu dinsel bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Uluslararası kilise denirdi, gizlice evden eve gezen papazlar vardı. Bunlar çocuklara İncil-i Şerif öğretirlerdi. Yelena çocuklarının Tanrı'dan korkan ahlaklı insanlar olmalarını istiyordu. Haham yoksa papaz olsun, istediğini böyle elde etti. Alexander 12 yaşındayken din adamı olmaya karar verdi. O yıllarda dini kitaplar ahırlarda domuzların altına yayılan samanların içinde saklanırmış. O da onları bulur okurmuş. Üniversitede biyoloji tahsil etti. Belki farkındasınızdır. Biz Ruslar çok tembel ve maymun iştahlı olabiliriz. Ama Pedermen öyle değildi. Biyoloji okurken bile kendisini kilise için hazırlamaktan vazgeçmedi. Sınıf arkadaşı Gleb Yakunin'le muhteşem bir ikili oluşturdular. Peder Yakunin din siyasetiyle uğraştı. Yılmaz bir muhalifti. Ortodoksların ibadet haklarının iadesi için Kremlin'e, Rus Ortodoks Kilisesi hiyerarşisine mektuplar yazdı, gösteriler düzenledi. 9 yıla mahkum oldu. Stalin'in yumuşamasından sonra ancak geri geldi. Ama Pedermen başkaydı. Onun kibirle mağlul, erişilmez kiliseyi halka açmak, doktrini anlaşılabilir kılmak gibi tanrı vergisi bir yeteneği vardı. Mel'in muhalefetten anladığı dürüst, tavizsiz bir papaz olmaktı. İnsanları batıni, ruhani başkaldırıya teşvik ediyordu. Yakunin inananların haklarını müdafaa edecek siyasi örgütlenmeye giderken, Men cemaatini ruhani bağımsızlığa kavuşturmak peşindeydi. Ne çok konuşuyorum değil mi? Bütün bunların sizin için bir anlamı var mı onu da bilmiyorum. Tahmininizden de öte demiştim. Tahmininizden öte bir anlamı var. İnançlı bir adamdı ama bağımsızdı. Rus kilise adamlarının otoriteye hizmet ve obskürantizm gibi geleneksel zaaflarından uzak kaldı. Ölümünden önce Moskovski Konsomoles gazetesine verdiği son demecinde, ayakta kalabilmek için ruhani ve ahlaki temellere ihtiyacı olan bu toplum için faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum demişti. Muhalefet insanın gerçekliği, kitle ne derse desin kendi bildiği gibi algılama hakkıdır. Birey kitlenin düşüncesini sorguladığında bağımsızlığını, özgürlüğünü ifade ediyor demektir. Kişisel değerlendirmenin olmadığı yerde yığınların kuralları geçerli olur ve yığınlar kolayca manipüle edilen nesnelerdir. Semkoz kurulduğunda sesini kıstıklardan böyle bir adamdı. Pedermen sokaktaki en sıradan adamdan Sakharov'a kadar bizim sesimizdi. Sapık bir gen mühendisliği ile en iyi kafalarını, en dürüst ruhlarını yok eden bir rejimin hüküm sürdüğü bu ülkede Pedermen bir örnek teşkil etmek için yaşaya kaldı. Yuri Afanasyev'in Tarihi Arşivler Enstitüsü'nde verdiği dersleri öğrencileri teybe alır elden ele gezdirirlerdi. Men yaşasaydı milyonlarca insana ulaşabilirdi. Milyonlara ulaşması çok önemliydi. Niye biliyor musunuz? Çünkü inanabilecekleri, güvenebilecekleri her şeyden yıllar yılı mahrum edilmiş olan Rus halkı derin bir inançsızlığa yakalandı. Ülkede hiçbir şeyin düzeleceğine artık inanmıyorlar. Gençler kendi işlerine kapandılar. Politikayla da ilgilenmiyorlar. Oysa zaman bir sonraki McDonald's hamburgerinin ya da Blue Jean'in nereden geleceğini düşünmenin çok ötesinde hayatımızın anlamını düşünme zamanı. Manevi gıdaya belki de hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Pedermen cinayeti 84 Peder Jerzis Popüleşku infazını anımsatıyor. Hatırlarsanız Peder Popüleşku dayanışma yanlısıydı. Dipnot Polonya'da. Polonya gizli polis teşkilatı tarafından öldürdüğünce orada millet ayağa kalktı ama burada bizim kılımız kıpırdamıyor. Düşünün, Doğu Avrupa'daki sosyalist kardeşlerimizin ne kadar gerisindeyiz. İsyan etmek şöyle dursun, öfkelenmedik bile. Pedermen'i infaz ettiğinden kuşkulandıklarını söyledikleri Pamyat'a gelince, hafıza diye açıkladı Andrei Zolotov, Pamyat'ın kelime anlamı hafızadır.